Ayrım 66, sayfa 773. Gabriel Bagration savunma hatlarını hala dağıtmamıştı. Osmanlı birliklerinin hem kuzeyden hem güneyden çekildiği haberini almış olmasına rağmen barışa yine de güvenmiyor gibiydi. Belki bu halkın kaderi sağlama bağlanmadan savaşçıların savaş alanını terk etmesine izin vermeyen doğal savaş ahlakıydı. Belki de katılığının nedeni çok daha derinlerdeydi. Yeni Gabriel hızla eski Gabriel'e dönüşemeyecek kadar çok ilerlemişti bilmediği bir yolda. 40 gün içinde şimdi onu bulunduğu yere bağlayan bir değişim gerçekleşmişti. Kimi sert erkekler de aynı durumdaydı. Hatta hiç kimse özellikle savaşarak hizmet etmek isteğiyle dolup taşan suçluluk duygusu içindeki asker kaçakları Bagration'ın bu inatçılığı karşısına yakınmıyor, isyan etmiyordu. Gabriel mangalara kısa bir konuşma yapmıştı. Bütün kadınlar ve çocuklar gemiye binmeden önce kimse kurtuluştan söz edemezdi. Böylesi bir kararlılıkla Fransızlara Ermeni ulusunun onuru kanıtlanmalıydı. Yenilmemiş savaşçılar olarak eski yurtlarını, ellerinde tüfekleri disiplin içinde terk etmeliydiler. Halkın oğluna borçlu olduğu topları da Osmanlı'nın hemen bu akşam ele geçirmesi için damlacıkla bırakmayı düşünmüyordu elbette. Niyeti bu zafer ganimetlerini Fransızlara teslim etmekti. Her şeyden daha önemlisi Terhaykazu'nun daha yeterli miktarda ekmek, marmelat, şarap ve konserve tütün göndermiş olmasıydı. Adamlar hoş bir şuur bulanıklığı içinde serilmiş yatıyor, en ufak bir hareket yapmadan sürekli sükunet içinde kalmayı yeğliyorlardı. Ancak donanma piyadesi görünüp geniş bir hat içinde dosdoğru topa yaklaştığında sükunet sona erdi. Mangalar yerlerinden fırlayıp Musa Dağ'ın savaş yorgunu, aç ve sefil görüntüleriyle pırıl pırıl üniformaları içinde göz kamaştırıcı bir karşıtlık oluşturan Fransızların üstüne naralar atarak sevinçle şullandılar. Direnişçiler olağanüstü zaferin bilincine ancak şimdi varmışlardı. Gösterişli subay grubu mangalara yaklaşırken Gabriel ağır adımlarla yürüdü gelenlere doğru. Tavrı sanki her türlü askerce davranıştan utanarak kaçınıyormuş gibi çok kayıtsızdı. Tüfeğini yerinde bırakmıştı. Şu an herhangi bir avcıya ya da kazı mühendisine benziyordu. Yıpranmış kolonyal şapkasını çıkarıp kendisini Tuamiral'e tanıttı. Yaşlı bay Gabriel'i birkaç saniye delici gözlerle inceledikten sonra uzatmıştı elini. "Komutan siz miydiniz?" Gabriel sanki kurtarıcılara orada bomboş durmadığını göstermek, kendisi için son derece önemliymiş gibi hemen toplara dikkat çekti. "Sayın Amiral, size ve dolayısıyla Fransız ulusuna Osmanlı'nın elinden aldığımız bu iki topu teslim ediyorum." Törenselliğe çok eğilimli olan Tuamiral hemen vaziyet aldı. Diğer subaylar da hazır ola geçmişlerdi. "Komutan, Osmanlı'dan elde ettiğiniz bu zafer ganimetini koruma altına alan Fransız ulusu adına size teşekkür ediyorum." Bagration'a bir kez daha elini uzattı. "Bu obüsleri bizzat siz mi ele geçirdiniz?" "Öldürülen genç oğlumun başarısı." Bu itirafı uzun genel bir sessizlik izlemişti. Tuğamiral bambu kamışıyla bir taşı yana itti. Sonra çevresindekilere yöneldi. "Topları dağdan aşağı indirip gemiye götürmek mümkün mü?" Sorunun muhatabı uzmanın yüzü düşünceliydi. Bütün bir gün gerekli yardımcı araçlarla uğraşılırsa büyük zorluklarla mümkün olabilirdi. Ekselans kısaca düşündükten sonra kararını açıkladı. "Obüsler kullanılamaz hale getirilsin. En iyisi havaya uçurmak ama lütfen dikkatli olun." Daha iyi diye düşündü Gabriel. Dünyada iki top daha azalacak. Ama yine de Stepan nedeniyle üzüntü duymuştu. Amiral'in tesellisi hazırdı. "Bu toplar imha edilse de davaya büyük bir hizmette bulundunuz komutan." Bu sözcüklerle törensel olandan pratik olana geçilmişti. Tuamiral direniş muharebelerinin anlatılmasını istemekteydi. Gabriel Bagration eserini çok az sözcüklerle özetlerken içini derin bir sabırsızlık kaplamıştı. Bu kusursuz üniformalar içindeki temiz yıkanmış güzel kokan beyler 40 günün yürek durduran gerçekliğini acemiler tarafından gerçekleştirilmiş bir savaş oyununa bakar gibi tepeden bakarak değerlendiriyorlardı. "Üç çarpışma? Hiç önemli değildi aslında. Bu şık beyler Ermeni kaderi hakkında burada yukarıda her bireyin yok oluşu hakkında ne biliyorlardı ki?" Sabırsızlık tiksintiye dönüştü. Arkasını dönüp gidemez miydi acaba? Şimdi artık herhangi bir resmi görevi yoktu. İyi yerleşmeleri için Juliet ve Iskuhi ile ilgilenmeliydi. İsa aşkına, hayır, mucizevi kurtarıcı Fransızlar unutulmaz teşekkürü hak ediyorlardı. Titiz Tu Amiral son olarak kuzey geçidindeki temel savaş alanını da görme isteğini belirtti. Yanındaki beylere yavaş sesle bütün anlatılanları not etme görevi vermişti. Kuşkusuz Donanma Bakanlığı'na eksiksiz bir rapor yazmayı planlıyordu. 7 Ermeni cemaatinin kurtarılması nihayetinde sadece önemli değil, aynı zamanda son derece dekoratif bir olguydu. Gabriel Bagration, ekselansın isteğini yerine getirmekten başka bir şey yapamazdı elbette. Arslan Nurhan Çavuş'a haber gönderdi. Aynı anda verilen talimat gereği donanma piyadelerinin bir bölümü filo komutanının güvenliğini sağlamak için bir makineli tüfekle yola koyulmuştu. Yarım saat sonra Gabriel beraberindekilerle geçide vardığında Nurhan Çavuş Fransızları askerce karşılamak amacıyla mangaları oldukça iyi bir düzende toplamıştı. Gabriel amirali dikkate almadan bitkin uzatmalıya yaklaşıp kucakladı. Nurhan Çavuş, artık her şey bitti. Teşekkür ediyorum sana ve hepinize teşekkür ediyorum. Bu anda sakallı Ermeni oğulları düzenlerini bozup Gabriel Bagration'ı her taraftan sıkıştırmaya başladılar. Bazıları öpmek için elini yakalamaya çalışıyordu. Lidere bu bağlılıkta göz kamaştırıcı konuklara duyulan güvensizlik ve reddediş de vardı. Subaylar askerce değil ama erkekçe olan bu sahneyi şaşkın bir heyecanla izliyorlardı. Tu amiral siperlere ve kaya barikatlarına kısaca göz gezdirdikten sonra Gabriel Bagration'la savaş birliğini bir konuşmayla ödüllendirmeyi görev saymıştı. Bir hatip gibi ama yine de mesleği ve inancının soğuk ihtiyatlılığıyla konuşuyordu. Komutan diye başladı. Günümüzde bütün ülkelerde, dünyanın bütün denizlerinde kahramanlıklar gerçekleştiriliyor. Ama karşı karşıya gelenler mücadele deneyimine sahip askerlerdir. Burada Musa Dağ'da durum farklı. Sizin elinizde mücadele deneyimine sahip askerler değil, sadece sıradan barışçı köylüler ve zanaatkarlar vardı. Ve buna rağmen bu bir avuç kötü silahlanmış köylü sizin yönetiminiz altında sadece binlerce kat üstün düşmana karşı cesaretle savaşmakla kalmayıp aynı zamanda sadece yaşamak için verdiği umutsuz mücadeleden de muzaffer olarak çıktı. Bu unutulmamayı hak ediyor. Bu sadece Tanrı'nın yardımıyla mümkün olabilirdi. Tanrı size sadece kendiniz için değil, kutsal haç uğrunda mücadele ettiğiniz için de yardımcı oldu. Böylece en büyük kahramanlığı kanıtladınız. Zira ev ve ocaktan daha yüce bir şeyi savunan Hristiyan kahramanlığı vardır. Sizlere yardımcı olmaktan gurur duyan Fransız ulusu adına teşekkür ediyorum. Hepinizi güvenlik altına alabildiğim için mutluyum. Filom sizleri bir Mısır Libanı'na, Port Said veya İskenderiye'ye götürecek. Gabriel dürüst duygularla dolu bu konuşma karşısında minnettarlıkla eğilip ekselansın küçük elini içtenlikle kavrarken kafasından şunlar geçiyordu. Port Said, İskenderiye, ben, orada ne işim var? Belki de bir toplama kampında. Ama yaşlı amiralin dinç ve sert gözlerine şimdi sempatik hatta babacan bir ifade yerleşmişti. Monsieur Bagration, yolculuk esnasında Jean d'Arc'ta konuğum olmaya davet ediyorum sizi. Teşekkür edilmesini beklemeden deri torbacık içinden kaba filisten bir altın saat çıkarıp kadranına huzursuz bir bakış fırlattı. Ve şimdi Madame Bagration'la tanışma onuruna ermeyi rica ediyorum. Eskiden babasını iyi tanırdım. Juliet gece çadırının girişini bulabildiği bütün kayış ve iplerle sıkıca bağlamıştı. Güçsüz elleri için bu çok ağır bir iş olmuş, daha sonra kendisini yatağına zor sürüklemişti. Yeni bir saldırıdan korktuğu için yapmamıştı bunu. Uzun saçlı soytarının içeriye dalışı, Sato'nun üstündeki örtüyü çekip alışı, Juliet'in ruhundan herhangi önemsiz bir hayalden daha az iz bırakarak geçip gitmişti. Juliet bir daha ortalığın aydınlanmaması, günün hiç başlamaması, başı artık hiç üstünden kalkmak istemediği dantelli küçük yastığında olduğu halde yatağında yalnız kalabilmesi için kendisini içeriye kapamıştı. Canlı canlı duvar içine gömülmek istiyordu. Kozalaşmış beninin etrafı tamamen karanlık ve rahat olduğunda kendisini iyi hissediyordu. O zaman Musa Dağı'da yaşaması, çocuğunu yitirmesi ve onları öldürmek için ilerleyenler gerçeklik olmaktan çıkıyordu. Çadırın içi sihirli bir biçimde Juliet'in benliğinin içi olmuştu. Bunun dışında sadece tehlikeli bir dış dünyanın belirsiz söylentisi vardı. Varlığı düşünülemeyecek ölçüde kendindeyken mantığı öyle değildi. Sabaha karşı çadırın girişindeki çan deli gibi çalmaya başlamıştı. Juliet kıpırdamadı. Avakya'nın yalvaran, rica eden sesini tanıdığında da yanıt vermedi. Sonra topların gümbür demesi hala geceydi ve mezarında kendisini hiçbir şeyin rahatsız etmemesi için örtünün altına daha fazla sokuldu. Ördüğü karanlık duvarın yıkılmasından duyduğu korku, her türlü korku içgüdüsünden daha güçlüydü. Hasta belliği, göz yıldıran gümbürdemeleri hemen unutmuştu. Sesleri duymamak için kendisini gittikçe daha derinlere gönderiyordu. Ama sesler kaçınılmaz olarak geliyordu kulağına. Ve şimdi de çadır duvarları çılgınca dalgalanmaktaydı. Askerler mi gelmişti? Avakya'nın yanı sıra Christopher'un sesi duyuldu. ''Madam, lütfen açın, hemen açın madam.'' Çadır duvarları gittikçe daha heyecanla dalgalanmaktaydı. Juliet başını bile kaldırmadı. Şu anda Mayrik Antara'nın sesini de tanımıştı. ''Yanıt ver canım, İsa aşkına. Çok büyük, büyük bir mutluluk gerçekleşti.'' Juliet yana döndü. ''Bu Ermeniler neye mutluluk diyorlar? Gabriel kendisi gelsin, ben kendimde kalacağım. Kendimin dışına çıkaramazlar beni. Ayrıca Gabriel Bagratyan'da kim? Yoksa benim adım da mı Bagratyan?'' Sonunda dışarıdan biri ipleri kesip ince mezarı telaşla açtı. Ama Juliet istediği zaman kendi dünyasında yalnız olabileceğini kanıtlamak için gelenlere sırtını dönmüştü. Avakyan ve Antaram Altuni kadına yabancı gelen seslerle Guichen adlı bir Fransız savaş gemisine ilişkin bir şeyler anlatıyorlardı. Juliet kendinde değilmiş gibi davranıyordu ama bu arada söylenenleri dikkatle dinlemekteydi. Bütün dengesizlerin kuşkuculuğuyla hemen kararını verdi. Bir tuzak. Doktor Altuni daha dün akşam onu kendine en fazla ait olan bu yerden, sevgili çadırından çıkıp korktuğu ve kendisinden nefret eden o pis hayvanların yanında oturması için zorlamaya kalkmamış mıydı? Bu kaba hileyi Gabriel ile Iskui'nin ortak tasarladıkları kesindi. Kaçacak yeri olmaksızın tamamen ellerine düşmesi için Fransız kandırmacasını kullanıyorlardı. Ama Juliet bu kadar kolay oyuna gelmezdi ve düşmanları hiçbir gerçeği bilmek zorunda olmadığı bu melekler kadar iyi korunağından, bu tatlı korunağından koparamayacaklardı onu. Avakyan, Antaram ve Christopher yalvarıp yakarıyorlardı ama bilinci yine yerinde değildi kadının. Bütün çabaların boşa gittiği anlaşılınca yaşlı kadın işaret etti. ''Bırakın onu, daha yeterince zamanımız var.'' Avakyan'la Christopher hırpalanmış eşyaları sadakatle çadırın önüne taşıyıp, çalınmamış, parçalanmamış ve tahrip edilmemiş her şeyi aceleyle toplamaya başlamışlardı. Tam bu çalışmanın ortasında Gabriel tarafından çağrıldılar. Ve henüz öğleden önce çadır perdesi yine açılmış, Mayrik Antaram'ın yol gösterdiği, parlak düğmeli ve sol kollarında kızıl haç işareti bulunan mavi üniformalı iki delikanlı içeri girmişti. Kaskatı kesilmiş sırt üstü yatan Juliet, taze neşeli gözlerle süt gibi beyaz iki yüz gördü. Bu anlatılmaz akrabalık karşısında tatlı bir ürküntüye kapılmıştı. Delikanlıların kısa boylusu dimdik selam vermiş, kardeşçe sesi yitirilmiş dünyadan geliyormuş gibi duyulmuştu. ''Rahatsız ettiğim için özür dilerim madam, biz bu işenin sağlık yardımcılarıyız. Şef doktor madamın da aşağıya taşınmasını emretti. Sonra tekrar geleceğiz, bu süre içinde madam lütfedip hazırlansınlar.'' Kısa boylusu hazır ola geçip elini denizci şapkasına götürdü. Diğeri ise ağır, utangaç adımlarla çadırın içine doğru yürüyüp, aynalı masanın üzerine bir termos, bir kalıp tereyağı ve iki küçük beyaz francala bıraktı. ''Bay Şef doktorun emri üzerine madam için çay, ekmek ve tereyağı, şimdilik.'' Bunu askeri bir rapor veriyormuş gibi topuklarını birbirine vurarak ve ucu kalkık burunlu çocuk profilini kadına bakmaksızın yatağa doğru çevirerek söylemişti. Tavrı dokunaklı ve beceriksizce utangaçtı. Juliet iniltiyle içini çektiği için hastayı rahatsız ettikleri duygusuna kapılan iki sağlıkçı parmak uçlarında çadırı terk ettiler. Mayrik Antaram'ın ardından yangının hasar vermediği hastane barakasına gitmişlerdi. Yaralıları ve hastaları sahile götürmek için zırhlı kruvazörün bütün sağlık personeli burada toplanmış bulunuyordu. Kollarını özlemle vatandaşlarının arkasından uzatan Juliet, sonra örtüyü atıp yatağın kenarına oturdu. Kozası kesin olarak kırılmıştı. İki eliyle yüzünü kapatarak darmadağınık saçlarına dokundu. Kendi kendine dehşet içinde fısıldadı. ''Fransızlar, Fransızlar, nasıl görünüyorum, Fransızlar?'' Birdenbire sanki kurumuş bedeninde eski enerjinin ateş sütunu parlamıştı. Aynalı masanın önüne oturdu. Katılaşmış, güvensiz parmakları güzellik malzemelerinden geriye kalmış olanları birbirine karıştırdı. Yanaklarını allık sıvadı ama boyayı dağıtmadığı için yüzü daha hastalıklı, daha solgun görünüyordu. Sonra durmadan ''Nasıl görünüyorum?'' diye mırıldanarak tarak ve fırçayla saçını taramaya başladı. Ancak güçsüz olduğundan inatçı saçlarını zapt etmeyi başaramamıştı. Başını kollarına dayayıp şaşkınlık içinde hıçkırarak ağlamaya başladı. Her zamanki gibi kendi kendine acımak öylesine iyi gelmişti ki saçlarını tamamen unutup açık bıraktı. Yeni şiddetli bir korku daha. Fransızlar, Fransızlar, ne giyeceğim? Eşyalarını, gardırop bavulunu, diğer valizlerini arıyordu. Hiçbir şey yok, çadır boştu. Juliet birkaç adımlık kareyi oradan oraya deli gibi dolaşıyor. Yine o göz kamaştırıcı bir topluluğun önüne yalın ayak ve gecelikle çıkmak zorunda kalma kabusları görüyordu. Uzun süre boşuna aradıktan sonra nihayet çadırın önüne çıkmaya cesaret etti. Altın parlaklığındaki bu Eylül günü onu neredeyse çadıra geri itecekti. Bir dakika sonra gardırop bavulunun önünde diz çökmüştü. Bu alçaklığı kim yapmıştı? İskuhi. Her şey deşilmiş, birbirine karıştırılmış, parçalanmıştı. Bu mahvolmuş eski paçavralardan doğru dürüst tek bir giysi çıkmazdı. Giyecek hiçbir şeyi yoktu. Oysa güzel olmalıydı. Çünkü Fransızlar gelmişti. Mayrik Antaram kadını haydutlardan geri kalma olan gömlek, çorap, elbise ve ayakkabı yığınının ortasında yerde otururken buldu. Yorgunluktan hareket edecek gücü yoktu ama hırsla ve ısrarla sızlanıyordu. ''Fransızlar geldi, Fransızlar geldi, ne giyeceğim?'' Mayrik Antaram kulaklarına inanamamışçasına hastaya bakıyordu. Yaşama döndükten sonra hemen hemen tek kelime konuşmamış, anlamanın korkunçluğuna karşı tüm gücüyle direnen bu kadının şimdi giysi düşünebilmesi mümkün müydü? Ne var ki giderek Juliet'in içinde neler olup bittiğini kavradı. Kendini beğenmişlik değildi bu, kardeşleri gelmişti. Juliet utanıyor, kardeşlerine yaraşır görünmek istiyordu. Juliet'in yanına diz çöküp karışık yığını elden geçirmeye başladı. Ama neyi çekip çıkarsa Juliet öfkeleniyordu. Hastanın garip bir biçimde kaderiyle inatlaştığı, Mayrik Antaram'ın ise göksel bir sabır kanıtladığı uzun bir süre sonra nihayet herhangi bir giysiye teveccüh buyuruldu. Yaka kesimi dantelli, sert ve törensel bir giysiydi bu elbette. Bu tür işlerde gerçekten pek becerikli olmayan yaşlı kadın, hiç hareketsiz duran Juliet'e bu elbiseyi güçlükle giydirmeye çalışırken Juliet inliyordu. ''Bu olmaz!'' Ama kırılmış bir yaşamı kurtaramayacak kardeş kurtarıcıları karşılamak için hangi elbise uygun olurdu ki? Gabriel karısını ziyarete hazırlamak amacıyla Tu Amiral'den önce gelmişti. İçeri girdiğinde Juliet'i yatağın kenarında oturur buldu. Mayrik Antaram elindeki fincanı Juliet'in ağzına tutmuş, inatçı kadına yaramaz bir çocukmuş gibi zorla çay içirmeye çalışıyordu. ''Eğer Fransızlar için güzel olmak istiyorsan güçlenmelisin, yoksa bütün bu giysilerin sana bir yararı olmaz.'' Juliet sanki ardından gitmesi gereken yabancı birisi içeriye girmiş gibi resmi bir biçimde kalkmıştı ayağa. Mayrik Antaram iki insana göz attıktan sonra çadırdan çıktı. Ekmeklerden birini yanına almıştı. Çünkü kendisi de açlıktan ölmek üzereydi. Gabriel şiddetli bir bilinçle eski yaşamını ve kendisiyle karısı arasındaki aşılmazlığı gördü. Bu eski yaşam her hareketi geçmişten seslerle yüklü taftadan ağır bir elbise taşıyordu. Fakat eski yaşam yanakları, rengini ve dolgunluğunu yitirmiş, ayakta tek başına zor duruyor, insanda acıma duygusu uyandırıyordu. Gabriel'in boğazı daraldı. Juliet hastalığı sırasında bile daha yakındı. Şimdi kadını törensel ipekleri içinde gördüğünde 40 günün yarattığı uçurumu tam olarak ölçebiliyordu. Konuşurken kendisini büyük çabayla toparlaması gerekmişti. ''Şimdi yine eskisi gibisin Şerri, Tanrı'ya şükür.'' Fransız filosunun Tu amiralini karşılamak için birkaç adım atacak gücü olup olmadığını sordu. Herhalde bu karanlık hasta çadırında onu kabul etmek istemezdi Juliet. Daha birkaç saat önce mezarı olarak seçtiği yere göz gezdirdi. Sonra küçük baş yastığına doğru belli belirsiz ama yine de özlem dolu bir hareket yaptı. Gabriel kolundan tutmuştu. Akşama her şeyin yanında olacak Juliet, hiçbir şey unutulmayacak. Bu teselliye rağmen Juliet çadır girişinde Eurydike'nin Hades'e döndüğü gibi karanlığa doğru bir kez daha döndü. Tu amiral yanında yalnızca emir subayıyla genç bir subay daha olduğu halde gelmişti. Amirali daha önce nekahet dönemindeki hastaya fazla yaklaşmaması için uyarmışlardı. Musa Dağı'ndaki ateşli hastalık son derece kuşkulu görünmekteydi. Ama filo komutanı uyarıların çoğunlukla aksi etki uyandırdığı cesur bir adamdı. Gençliğini abartan sert yürüyüşüyle Juliet'e yaklaşıp elini öptü. ''Siz de madem bir Fransız olarak, bir yabancı olarak bu dağda çekilen acılarda ve başarılan işlerde büyük bir paya sahipsiniz. Mutlu son için sizi kutlamama izin verin.'' Juliet'in güçten düşmüş yüzünde bir özlem gölgesi gelip geçmişti. ''Ya Fransa bayım?'' Fransa korkunç bir dönemden geçiyor. Tanrı'nın merhametini ummak zorunda. Juliet'in durumu yaşlı bayı çok etkilemiş görünüyordu. Buruşmuş ellerini ellerinin arasına aldı. Biliyor musunuz çocuğum, sizi ilk kez burada görmüyorum. O zamanlar yeni evlenmiş anne babanızın yanında bir gün geçirdiğimde siz elbette henüz çok küçük bir yaratıktınız. Babanızla çok yakın arkadaş olmasam da gençliğimizde hemen hemen aynı çevreyle ilişki halindeydik. İç geçiren Juliet ağlamıyor, sadece bölük börçük konuşuyordu. Tabii, ev babamın ölümünden sonra satıldı. Ama annem, annemin şimdi oturduğu yer. Ah, caddeyi unuttum. Onun hakkında bir şey bilmiyor musunuz bayım? Ama eniştemi tanıyorsundur. Donanma Bakanlığı'nda çalışanı kastediyorum. Yüksek bir memur. Adı neydi? Başım, Colomb tabii, Jacques Colomb. Onu tanıyorsunuz. Kız kardeşlerimi çok önder görüyorum. Ama Paris'e gidince bütün arkadaşlarımı göreceğim. Öyle değil mi? Beni Paris'e götüreceksiniz değil mi? Juliet sendeliyordu. Amiral kadını tuttu. Şimdi hasta Gabriel'in çadıra koşup getirdiği sandalyede oturuyordu. Güçsüzlüğüne rağmen gevezeliği elden bırakmıyordu bir türlü. Herhalde konuşmak zorunda hissediyordu kendisini. Boş lafları gittikçe katılaşmış, ezberlenmiş gibi duyuluyordu. Durmadan varsaydığı ortak tanıdıkların isimlerini söylüyor, bağlantısız sözlerle oradan oraya aceleyle atlıyordu. Tu amiral gözle görünür biçimde rahatsızlık duymuştu. Sonunda genç subayı yanına çağırdı. Her şeyle ilgileneceksiniz dostum ve madama refakat edeceksiniz. Jeanne d'Arc bir savaş gemisidir. Savaş gemisinde pek konfor bulunmaz. Ama yolculuğu rahat geçirmeniz için her şeyi yapacağız sevgili çocuğum. Gabriel'in bir süre eşlik ettiği Tu amiral gittikten sonra da Juliet'in papağanımsı gevezeliği bütün şiddetiyle sürüyordu. Komutanın koruma refakatçi olarak bıraktığı genç subay, zavallı kadının durmaksızın yanıtlayamayacağı sorular dökülen bu renksiz dudakları gerginlikle izliyordu. Ve Juliet'in boynundaki atar damar gözle görünür biçimde hızlı atıyordu. Gözlerinin altındaki gölgeler de gittikçe derinleşmişti. Bagratya'nın geri dönmesi, bir süre sonra da sıhhiyecilerin sedye ile gelmesi subayı çok sevindirdi. Juliet önce direndi. ''Ben buna yatmam, rezalet, yürürüm daha iyi.'' Gabriel elini okşadı kadının. ''Bunu yapamazsın Juliet, mantıklı ol ve uzan. İnan bana, ben de kendimi aşağıya taşıtmak isterdim.'' İki süt yüzlü teşvik edercesine neşeyle gülüyorlardı. ''Kaygılanmayın madam, sizi cam gibi dikkatli taşıyacağız. Hiçbir şey hissetmeyeceksiniz.'' Juliet teslim oldu. Sedyeye uzandığı gibi sessizleşmişti. Üzerini örten Gabriel sevgili yastığını da başının altına sürdü. El çantasını ise subaya verdi. Sonra karısının saçını bir kez daha okşadı. ''Sakin ol. Önemli hiçbir şey geride kalmayacak.'' Birden sözünü yarıda kesmişti. Subay soran gözlerle bakıyordu. Gabriel başını salladı. Taşıyıcılar sedyeyi kaldırıp yürümeye başladılar. Sato biraz ötede bu nakil işinin kılavuzu olmak için heyecanla beklemekteydi. ''Size hemen yetişirim.'' diye seslendi Bagratyan karısının ardından. Ama Juliet öyle şiddetli bir hareket yaptı ki taşıyıcılar durup sediği yere bıraktılar. Parçalanmış çılgınca yüzüyle Gabriel'e yaklaştı ve daha önce hiç duymadığı bir ses çınladı kulaklarında. ''Duyuyor musun? Stepan, Stepan'la ilgilen.''